أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün İsra suresini anlama çalışmamızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 32. ayetindeyiz. Bu ayet zinaya yaklaşmamayla alakalı. Kur'an-ı Kerim'in çok sayıda ayetinde bu konuyla ilgili hükümler vardır. Bugün de toplumumuzda maalesef konuyla alakalı hassasiyet ciddi anlamda bozulmaya başlamıştır. Ama biz vazifemizi yaparak doğruları insanlara anlatmaya çalışacağız. Hesap verme yeri burası değil, ahirettir. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz. Sonra bu ayeti ilgili ayetlerle birlikte anlamaya çalışacağız.
Evet, bugün tek ayet var İsra suresinden okuyacağımız ama onunla bağlantılı birçok ayet var onu açıklayan. Bugünkü ders konumuzu teşkil eden ayet İsra suresi 32, mealen şöyle: Zinaya yaklaşmayın çünkü o çok çirkin bir iş ve ne kötü bir yoldur. Evet, ayetimiz bu kadar kısa ama içerik olarak ve benzer ayetler olarak oldukça geniş bir konu.
Şimdi burada Allah-u Teala zina etmeyin demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın dediği için kişiyi zinaya götüren işlemlerden uzak durma emrini almış oluyoruz. Dolayısıyla konuşmada, bakışlarda, işte dokunma işlemlerinde son derece dikkatli olmamız lazım ve kadın ve erkek zinaya sebep olacak davranışlara uzak durmaları lazım ki Allah-u Teala'nın bu emrini yerine getirmiş olsunlar. Burada Allah-u Teala diyor ki bu ayette, zinaya yaklaşmayın çünkü o çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Çok kötü bir yoldur. Şimdi zinanın çok kötü sonuçları olur. Yani işte bir kadın çocuk doğurabilir. Doğurmasa bile kadının adının, erkeğin adının bu şekilde çıkmış olması ailenin bütün fertlerini etkiler. Bilhassa kadınla ilgili böyle bir haber insanları etkiler. Başka ahlaksız insanları o kadının arkasına takar ve çok rahatsız eder. Gerçekten bu çok kötü bir yoldur. Allah-u Teala onun için bu konularda çok kesin kurallar koymuştur. Yani zinaya yaklaşmayın diyor. Ama zina ile ilgili hükümlerin de ispatı konusunda çok çetin hükümler koymuştur. Mesela işte onlardan Nur suresinin ilk ayetlerinde Cenab-ı Hak bu konuyu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi mesela orada şöyle bir ifade kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi. Bak mesela burada diyor ki Suretun enzelnaha. Bu indirdiğimiz suredir. Ve faradnaha, farz kıldığımız. Ne demek farz? Hükümleri kesin demek. Yani sağa sola çekilemeyecek hükümleri var. Farz kıldığımız bir suredir. Ve enzelna fiha ayatin beyinat. Bunun içerisinde her şeyi açık seçik ortaya koyan ayetler indirdik diyor. Yani bu surenin bütün ayetleri açık seçik net bir şekilde ortaya konmuştur diyor. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Belki siz böylece doğru bir bilgiyi kafanıza yerleştirirsiniz. Belki yerleştirirsiniz. Ondan sonra farz kıldığı açık, net olan ilk hükmü bize anlatıyor. Diyor ki اَزَّانِيَتُ وَزَّانِ Zina eden kadın ve zina eden erkek. فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِيَةَ جَلْدَ Onlardan her birine 100 celde vurun. celde cilt kelimesiyle alakalı bir kelimedir. Yani böyle birbiriyle bükülmüş, şey yapılmış değil, böyle bir ciltten elde edilen bir kamçı. Ona vurulduğu zaman acı verir ama yara yapmaz, kalıcı bir iz bırakmaz. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dini, Allah'ın verdiği ceza konusunda onlara karşı sizi acıma duygusu tutmasın. Acımayın, bu Allah'ın emridir ve de farz olarak koyduğu bir hükümdür. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a inanıp güveniyor, ahiret gününe de inanıp güveniyorsanız yapacağınız budur. Yani Allah ne demiş, onu aynen yapacaksınız. Ben müminim diyorsanız bunu böyle yapmak zorundasınız. Peki, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bu zina eden kadınla zina eden erkeğin çektiği azap, çünkü orada yedikleri kırbaç değil esas onları üzen. O cezayı çekerken etrafında bir sürü insanın onları görmüş olması. Herkesin huzurunda gözükecek. Hani gizli olsa tamam ama herkesin yanında gözü önünde o kırbaç cezasını yiyor. Onlar için en büyük azap. Azap kelimesi bir kişinin tadının gitmesi demektir. Yani ne der? Ya evet o kırbaçları yedik ki ama asıl üzücü olan etrafımızda bize bakan insanlardı der. Sonra bununla kalmıyor. Ezzani لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً Zina eden bir erkek, sadece kendisi gibi zina etmiş bir kadınla evlenebilir ya da müşrik bir kadınla evlenebilir. Müşrik kadın zina etmemiş olabilir. Ama mümin bir kadınla evlenecekse kesinlikle zina etmemiş olması gerekir. Zina etmiş olması gerekir. Tam tersini söyledim. Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla ya da bir müşrikle evlenebilir. Müşrikin zina etme şartı yok yani. وَالزَّانِيَةُ Zina eden kadın da لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانِنَوْ مُشْرِكِ Onu da ya zina eden bir erkek nikahını alır ya da bir müşrik erkek nikahını alır. Şimdi bak burada da görüyorsun. Zina eden erkek de kadın da mümin. Ya bir müşrikle evlenecek ya da zina eden birisiyle evlenecek. Her ikisi de. Peki ondan sonra ne diyor? وَحْرِمَ ذَٰلْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Bu müminlere haram kılınmıştır. Ne? Yani bunun dışındaki, yani müminler ne demek? Zina etmeyen müminler demektir. Zina etmeyen bir müminin zina eden bir kadınla evlenmesi haramdır diyor. Tabii daha sonra göreceğiz, sevbi etmiş, kendini düzeltmiş, artık namuslu bir hayat yaşamış kadın ve erkek olursa o, onunla ilgili ayetleri de ayrıca göreceğiz. Ama burada şunu anlamaya çalışalım. Şimdi burada Allah-u Teala, zina eden ancak zina eden biriyle evlenir diyor. İster kadın ister erkek olsun. Ya da müşrikle evlenir diyor. Şimdi burada Allah-u Teala buradaki hükümlere farz dedi, kesin hüküm dedi. Kesin hüküm dediğine göre bu konuda hiç kimse sağa sola çekemez olayı. Mecburen böyle olacak. Yüz kırbaç dedi. Burada evli bekar ayrımı yaptı mı Allah? Yapmadı. Evli bekar ayrımı yapmadı. Şimdi neden dedi ki Allah-u Teala? Zina eden bir kadın ya erkek müminlere, yani zina etmemiş müminlere haram kılınmıştır. İster kadın olsun ister erkek olsun. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bir metodu vardır. Allah bir şeyi bir yerde özet olarak anlatır. Bir başka yerde ayrıntı verir. Şimdi mesela evlenmeyle ilgili ayetlerde Allah'ın koyduğu olmazsa olmaz şart. Onu Yahya Hoca'ya soralım. Olmazsa olmaz şart. Şimdi anladınız değil mi? Olmazsa olmaz şartın ne olduğunu? Adam zina etmemişse kesinlikle zina etmemiş biriyle evlenecek. Kadın zina etmemişse kesinlikle zina etmemiş birisiyle evlenecek. Peki Allah-u Teala bunu başka ayetlerde nasıl açıklıyor? Evet, Yahya Hoca'dan dinleyelim onu.
Evet, evlilikte olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi tarafların namuslu olmaları. Yani iki tarafta zina yapıp duran, yaptığı zinadan dolayı tövbe etmeyip, bunu belki günah, haram, yasa kabul etmeyen insanların zina etmemiş olan Müslümanlarla evlenmesini Allah Teala haram kılıyor. Zina o kadar kötü ve işte Allah Teala'nın söylediği gibi çirkin bir fiil ki bunu bir evlenme yasağı olarak koyuyor Allah. Bu fiili işleyip duran ve bundan dolayı tövbe etmeyen, durumu düzeltmeyen kişiler temiz insanlarla, yani bu fiili yapmayan insanlarla evlenemezler diyor Allah. Bu haramdır. Dolayısıyla evlilikteki olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi tarafların mutlaka namuslu olmaları, yani zinadan uzak bir yaşam biçimi sürmeleri. Bununla ilgili olarak da Allah Teala hem Nisa suresinde hem Maide suresinde çeşitli şekillerde ifadelerde bulunuyor. Diyor ki mesela Nisa suresi 24. ayete bakıyoruz. Şimdi 22 ve 23. ayetlerde Allah Teala bir Müslüman erkeğin kimlerle evlenemeyeceğini sıralıyor orada. Diyor ki işte şunlar anneleriniz, kız kardeşleriniz, kızlarınız, şunlar, şunlar, şunlar. Bunlarla evlenemezsiniz. 24. ayetin başında ve bir de evli olan kadınlarla da evlenemezsiniz. Yani kocası olan bir kadınla ikinci bir erkek evlenemez. Peki bunun dışında kalan kadınlarla nasıl evlilik yapılır? Bu ayeti anlatırken Allah Nisa 24'te diyor ki ve uhille lekum ma vera'e zalikum. İşte bu Nisa 22 ve 23. ayetlerde anlatılanların dışında kalan kadınlar helaldir. Onlarla evlenebilirsiniz. Peki hangi durumda evlenebilirsiniz? Şu şartları da yerine getireceksiniz diyor Allah. En tebtegu bi emvalikum. Bakın mallarınızla yani mehirlerini vererek onlara talip olacaksınız. Mehirlerini vereceksiniz onlara. Ama muhsinine, bakın muhsinin, kendinizi zinaya karşı korumuş olacaksınız. Yani namuslu olmanız şartıyla. Ve bakın ilk şeyi Allah direkt olarak erkeğe şart koştu. Şimdi günümüzde farklı bir algı var. Namus bir numarada kadın için öngörülüyor. Bir erkek evleneceği zaman işte eline işte bir erkek eli değmemiş olsun, şu olsun, bu olsun falan diyor ama Allah Teala erkeğe diyor ki önce sen adam olacaksın. Önce sen namuslu olacaksın. Birinci şartın sen zinadan uzak bir yaşam süreceksin. Ki Allah da sana böyle birini nasip etsin. Sen kendin her türlü affedersiniz pisliği yap ama evlenmeye sıra geldiği zaman son derece işte kendisini korumuş, iffetli, namuslu bir Müslüman kadın bekle. Bu olmaz. İşte Allah'a da muhsinin. Bir, iffetli olacaksınız diyor. İki, gayra müsafihin. Zinadan uzak duracaksınız. Üç, devamında onu söyleyeceğim o zaman. Burada yokmuş. Muhsinin'e gayra müsafihin. Tamam. Yani hem zinadan uzak duracaksınız hem de iffetli olacaksınız. Bu şartlarda ancak diğer kadınlarla evlenebilirsiniz diyor. Erkekle ilgili Allah şartı burada koydu. Sonra bir sonraki ayete geçiyoruz. 25. ayete. 25. ayette de Allah Teala diyor ki yani evlenecek namuslu, hür, mümin bir kadın bulamayanlar namuslu, Müslüman, esir kadınlarla da evlenebilirler. Onlarla da evlenmeye izin var. Ayetin sonunda Allah pek tavsiye etmediğini belirtiyor. Diyor ki yani bu zinaya düşmekten korkanlar için verilmiş bir ruhsat. Ha, evlenmeyip sabrederseniz, hani esir bir kadınla evlenmektense sabredebiliyorsanız bu daha iyi. Ama illaki evleneceğim diyorsanız, namuslu mümin kadını evlenmeye güç yetiremediğiniz için evlenebilirsiniz. Ama bunun da diyor bir şartı var. Evleneceğiniz kadın hangi şartları taşıyacak? Orada da diyor ki, فَنْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ. Onları ailelerin izniyle nikahlayacaksınız. Bir, وَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Marufa, yani Kur'an'ın ve geleneğin, aklın uygun gördüğü ölçüde kendilerine mehirlerini vereceksiniz. İki, erkekle ilgili şart. Şimdi kadınla ilgili şart. Muhsanatin, bakın, ve onlar muhsana olacaklar diyor. Yani kendileri, hem kendilerini günaha, harama, zinaya karşı korumuş olacak, hem de yani aileleri, kocaları tarafından da daha sonra korunacaklar. Zinadan uzak bir yaşam sürecekler. Başka? Gayra müsafihatin ve la müttakidati akdan. İffetli olacaklar, zinadan uzak duracaklar ve gizli dostlar da edinmeyecekler. Bu şartlarla kadınlarla evlenebilirsiniz diyor. Bakın, erkeğe koyduğu şartların aynısını Allah kadına da koyuyor. Namuslu olacak, zinadan uzak bir yaşam sürecek, gizli dosta tutmayacak. Bu şartla kadınlarla, esir kadınlarla evlenebilirsiniz. Bir ayetimiz daha var bununla ilgili. O da Maide suresinin 5. surenin 5. ayeti. Orada da Allah Teala kendilerine bizden önce kitap verilmiş olan toplumların kadınlarıyla evliliği anlatırken diyor ki: "Vel muhsanatu minel mu'minati." Hani size helal olan şeyler şunlardır. Şey, yiyeceklerle ilgili olanı söylüyor. O başka bir konu. "Vel muhsanatu minel mu'minati vel muhsanatu minellezine utul kitab." Diyor ki iffetli mümin kadınlarla daha önce sizden önce kitap verdiğimiz toplumların iffetli kadınları da size helaldir. Onlarla evlenebilirsiniz. Ama bakın, yani Yahudi veya Hristiyan ya da işte ehli kitap kültürüne mensup herhangi bir toplumdan olsun, kadınla evlilik namuslu olmak şartıyla helal. Yani erkek evleneceği zaman kadının yaşamını bir kontrol edecek. Bakacak ki bunun zinaya karşı bakışı ne? Nedir? Nasıl karşılıyor zinayı? Zinaya karşı bir mesafesi var mı? Yapmış olsa bile zamanın birinde şu anki durumu ne? Pişman olup tövbe etmiş, durumunu düzeltmiş mi? Yoksa ne var canım ya, kim karışabilir? Hayat benim hayatım, beden benim bedenim, karar benim kararım. İstediğim yaparım diyen bir tip mi? Bakın, öyle birisi ise evlenemiyorsun onunla. Kadınla ilgili şart. Mümin de olsa muhsana olacak. Utul kitap, kendine kitap verilen kavimlerden de olsa namuslu olacak. Peki, اِذَا اَعْتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Erkekle ilgili şart ne? Bir, siz de onlara mehirlerini vereceksiniz. مُحْسِن۪ينَ Siz de namuslu olacaksınız. Erkeğe de Allah aynı şartı yükledi şimdi. Hiçbir fark yok. Yani namus sadece kadında aranması gereken bir şart değil. İffet. İffet kadının da erkeğin de Cenab-ı Hakk'a göre evlilikte olmazsa olmaz şartları. غَيْرَ مُسَافِح۪ينَ Zinadan uzak duracaksınız. Ve la muttahidi ahdan. Ve siz de gizli dost tutmayacaksınız. Çünkü bazı günahlar var, aleni işlenir. Bazı günahlar var, gizli işlenir. Allah diyor ki, alenisini yapmadığın gibi gizlisini de yapmayacaksın. Yani kendini tam manasıyla zinadan koruyacak, uzak tutacaksın. Bu şartlarla ancak kadınlarla evlenebilirsin. Ama evleneceğin kadın da aynen bu şartları taşımak zorunda. İşte şimdi buradan Nur suresine bir gidelim. Nur suresinde bununla ilgili farklı bir ifade kullanacak Allah. O da nerede? 24. surede. Hemen ayet numarasını söylüyorum. 26. ayet. 24. sure 26. ayet. El-Habisatu lil-Habisin. Bakın, habis insanın vasfı olur mu normalde? Habis yani kötü, pis ahlaklı, yani zina yapıp duran, yaptığı zinadan utanmayan, tövbe etmeyen, durumunu düzeltmeyen, bunu günah, haram, yasak kabul etmeyen, hayatına işte Allah Teala'yı karıştırmayacağını düşünen, kim bana karışabilir diyen o kötü tabiatlı kadınlar, lil habisin, aynen kendisi gibi düşünen kötü, pis tabiatlı erkeklere yaraşır diyor. Vel habisune, yine aynı şekilde farklı söylüyor Allah. Vel habisune lil habisat. Bu şekilde pis karakterli, kötü karakterli erkekler de Aynen kendisi gibi pis, kötü karakterli kadınlara yaraşırlar. Bunlar birbirlerinin denge olabilirler anca. Ve't-tayyibatu lit-tayyibine. Bakın tertemiz. Yani kendisini zinaya karşı korumuş, zina yaklaşmamış olan temiz kadınlar lit-tayyibin. Aynen kendisi gibi kendisini zinaya karşı korumuş temiz erkeklere yaraşırlar. Ve't-tayyibune lit-tayyibat ve temiz olan, tertemiz olan, kendisini zinadan uzak tutmuş erkekler de tıpkı kendileri gibi kendilerini tertemiz tutmuş, zinaya karşı tertemiz tutmuş kadınlara yaraşırlar diyor. Bunlar birbirine layıktırlar. Gelelim şimdi tekrar Nur suresinin o ayetine. Ve hurrime zalike alel müminin dedi. Zina yapıp duranlar, onlar zina yapmamış müminlere haramdırlar. Böyle bir evlilik olmaz. Zina böylesine büyük bir günah işte. İnnehu kâne fâişe ve sâe sebîlâ demesinin sebebi bu Allah'ın. Allah evlilikte bunu olmazsa olmaz bir şart olarak görüyor. Ama şimdi bugün toplumda geldiğimiz noktada maalesef zina gayet normalleştirildi. Bugün sosyal medyaya girdiğinizde zinanın bir suç olduğunu, dinen bir suç olduğunu, hukukeni geçiyorum ben, dinen bir suç olduğunu söylediğinizde linç yemeniz an meselesi. Ne demek canım, bu devirde de kim karışıyormuş benim kiminle beraber olacağıma. Hele ki bir de bir tanımı yapılıyor zinanın. Zina deniyor ki sadece evlilerin kendi aralarında yapacağı gayrimeşru ilişki veya bir adım ötesini söyleyen de var, anca para karşılığı olursa. Bugün geldiğimiz noktada bekarların birbirleriyle olan gayrimeşru ilişkisini zina diye kimse kabul etmiyor. Halbuki zina Müslüman bir erkekle Müslüman bir kadının nikahsız her türlü birlikteliğinin adı. Bunu siz yapamazsınız. Zina, nikah yoksa arada zinadır bu birliktelik. İslam'a göre karı koca ilişkisini meşru kılacak tek şey nikahtır. Bunun bekarı, evlisi, genci, yaşlısı, öğrencisi, şusu busu olmaz. Ama bugün üniversitelerde maalesef artık birlikte yaşamalar başladı. Bunu kimileri tamamen özgürlük adı altında yapıyor. Kimileri de tırnak içerisinde hocadan müsaadeli birlikteliklerle geçiştirmeye çalışıyor. Niye? Diyorlar ki işte efendim duymuşlar bir şekilde Hanefi mezhebinde sadece iki tane şahitliğiyle kılacak olan nikahlar geçerli. Bugün üniversitelerde gençler bir araya geliyorlar. Bir kızla bir erkek birbirini seviyor. Gidiyorlar hocaya. Hocam nikahımızı kıy. Var mı şahidiniz? Tabii ki var hocam. İki tane kendileri gibi arkadaşları var, kızla erkek. Hocam bunlar şahit. Ha, öyle mi? Buyurun oturuyorlar. Ev kabul ediyor musun? Ne diyorum? Siz şahit misiniz? Şahidiz bitti. Tamam. Bir kısa bir dua. Sonra bunlar kalkıyor. Biraz önce şahitlik yapmış olanlar oturuyor nikah masasına. Onlar da onlara şahitlik yapıyor. Hep beraber bir eve gidiyorlar. Bir yıl, iki yıl birlikte yaşanıyor. Ondan sonrası da kolay. Herkes alacağını aldıktan sonra boş ol, boş ol, boş ol. Bitti. Hiçbir sorumluluk yok. Ve o ana kadar da yine tırnak içerisinde bunlar günahsız bir arada yaşadıklarını düşünüyorlar. Niye? Çünkü zamanında hoca bunlara nikah kıydı. Böyle bir nikah olabilir mi? Sadece iki kişinin bildiği, ailelerinden habersiz, yetkili makamlardan gizli tamamen, hiçbir kimsenin bunların hakkını, hukukunu savunamayacağı bir birlikteliğe biz nikah diyebiliyor muyuz? Kim kızının veya oğlunun böyle bir birlikteliğine onay verebilir?
Tamam istersen evet. Bakın şimdi sen çok önemli bir konuya girdin. Gerçi bunun önemli olmayan hiçbir noktası yok ki. Bakın, şimdi okuduk ayetleri, çok kesin kadının da erkeğin de namuslu olması. Bunun bir tek istisnası var. Müşrikle olabilir. İşte az önce Maide suresinin 5. ayetini okudu. Ehli kitap kadınlarıyla evlenilebilir diye. Allah-u Teala Tevbe suresinin 31. ayetinde bugünkü Yahudi ve Hristiyanları müşrik olarak tanımlıyor. Yani onlar zaten doğru şeyde Kur'an'dan, İslam'dan haberi olmadan bir Müslümanla evlenemez. Tamam. onların namuslu olma şartı var ama zina eden onlardan namuslu birisiyle evlenebilir demiş oluyor Cenab-ı Hak Nur suresinde. Peki şimdi Yahya Hoca son derece haklı konuştu ama ben bir soru sorayım ona. Namuslu olma şartını koşan bir tek mezhep duydun mu sen şimdiye kadar?
Bilmiyorum.
Duydun mu?
Yani görmedim. Yani.
Yok. Bakın Allah-u Teala bu kadar açık ve net evlenmede namuslu olma şartını koşuyor. Bunu kabul eden bir tane mezhep yoktur. Peki nedir bunlar? Şimdi yine haklı olarak az önce işte Hanefi mezhebine göre hiç denetime gerek yok.
Sadece şahit.
Bir kızla bir erkek gider de hiç şahit tutmaya bile lüzum yok. Birbirlerinin yanında dese ki sen benim eşimsin değil mi? Evet. Siz de duydunuz mu? Tamam. Şimdi ben çocukluğumda Erzurum'da şöyle bir olay anlatmışlardı. Hikaye değil. Olmuş bir olay. Birisi bir kızı kaçırıyor. Erzurum müftülüğüne gelirken yanında da bir bakraç yoğurt da geliyor. Şimdi gidiyor müftülüğe bize bir nikah kıyın diyor. Ya bir bakraç yoğurda nikah mı kıyılır falan. Şimdi o şeye diyor ki kız ben seni eş olarak kabul ettim. Sen de kabul ettim ettim. Siz de duydunuz. Hadi ulan bari yoğurdu bırak diyor. Bak işte kıyıldı mı tamam. Bunlar neyin, hangi dinin mezhebi ise şakayla birisi diğerine dese ki hanım ne yapıyorsun? O da buyur bey eşim falan desin. Şaka. Hatta şey yaparlar yani mesela bu tiyatrolarda birbirlerine karı koca deseler millet duyar, onu da nikah sayarlar. Şimdi bunun Kur'an'a, hadislere uygun hiçbir yanı yoktur. Peki o Hanefi böyle de diğer mezhepler daha mı? Diğer üç mezhepte de bakire kızı babası istediği kişiyle evlenir, kızın hiç itiraz hakkı yok. Bu da %100 Kur'an'a ve hadislere aykırıdır. Ondan sonra bir kadın velisiz evlenemez. Veliyiz illa veli evet diyecek. Gene şeyse dulsa ona sorarlar ama evet'i diyecek olan o kadın değil şeydir velisidir. Böyle bir acayip bir şey bir de az önce yine Yahya Hoca şeyden okudu. Nisa suresinden. Mesela Nisa suresinin 25. ayetini okudu. Ne dedi orada Allah-u Teala? Diyor ki, sizin içinizde diyor, muhsana mümin kadınlarla evlenmeye güç yetmeyen muhsana, Allah erkekler için muhsin kelimesini kullandı. Yani kendini koruyan, kendini kalenin içindeymiş gibi koruyan demek. Muhsana da korunan demektir. Kadın her zaman kendini koruyamayabilir. Erkek gibi değil. Onun için o kalenin içindeymiş gibi korunması gerekir. Peki bu Nur Suresi 25. ayetteki o muhsanı olan kim? Esir kadın. Yani kalenin içindeymiş gibi korunuyor esir kadın. Yani onun yanında bulunduğu aile onu nikahsız ilişkiye karşı korumak zorundadır. Yine Nur Suresinin 32 ve 33. ayetine göre esir kadınlar tıpkı hür kadınlar gibi, tıpkı hür kadınlar gibi nikahlanmadan karı koca ilişkisi yaşayamazlar. Eğer evlenecek birisini bulamazsa evlenene kadar namusunu korumak zorundadır. Açık ve net bir şekilde söylüyor Allah-u Teala orada. Peki, bu ayetlerin tamamı yok sayılarak, bütün mezhepler zinayı helal kılmış mı, kılmamış mı? Evet, Yahya Hoca'ya sorayım, sizin adına cevap versin. Bu esir kadınlarla nikahsız ilişkiyi caiz görmeyen bir tane mezhep var mı?
Nikah düşmez deniyor zaten. Cariyeyle nikah olmaz.
Nikah olamaz yani. Olamaz bile tamam. Diyor. Halbuki Allah çok yapılamaz. Açık ve net olarak ayette bunu esir ve hür ayrımı yapmadan
Enkihu diyor. Evlendirin.
Enkihu evlendirin diyor. Şimdi evet şeyi tenkit etmek kolay. Batılılar şurayı bura tamam. Tamam da bugün mesela şimdi İstanbul Fatih'te Kadınlar Pazarı diye bir yer vardır. Niye adı Kadınlar Pazarı'dır? Osmanlı zamanında Avrat Pazarı derlerdi oraya. Sonradan Kadınlar Pazarı diye değiştirdiler ismi. Çünkü giderler Avrupa'dan baskınlar yapar. Şeyler toplarlar oranın kızlarını getirir orada satarlar. Bu ne? Bu nasıl bir din anlayışı görüyor musunuz? Nasıl bir din anlayışı? Bu mezheplere İslam deme ihtimali var mı bu ayetlere göre? Ama bugün İslam alemi dediğimiz alemde hakim olan bunlar. Yıllardır bunu anlatıyoruz da duyan var mı? Peki, gelelim şeye. Konumuz zina olduğu için Müminun suresi, Nur suresine nasıl başladı Allah bu sureye? İndirdiğimiz ve farz kıldığımız dedi. Farz ne demek? Çok kesin hüküm demektir. Bu sağa sola çekilemez demektir. Peki burada ne dedi Allah? Zina eden kadınla zina eden erkeğe 100 celde vurun dedi. Peki evli bekar ayrım var mı?
Yok.
Bu ayette yok ama belki birisi diyebilir ki zina eden erkek ancak zina eden bir kadınla evlenir. Zina eden kadın, zina erkek evlenir. İşte bu nikahsızdır evet. diye demeye çalışabilir. Ama Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Çok büyük ayrıntıyla açıklar ama bunu kabul eden İslam aleminde kimseyi de bulamazsınız. Çünkü Kur'an kimseyi ilgilendirmiyor. Hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Evet şimdi işte mesela bu sabah Süleymaniye'de namazı kıldım, çıktım, baktım dışarıda birisi var. Sen Arap mısın dedim, evet dedi. Ne yapıyorsun? İşte üniversitede tefsir dersi veriyormuş. Biraz konuşmaya başladık. Ayet okumama hiçbir şekilde razı değil. İlla falan şöyle demiş, falan böyle demiş. Yahu kardeşim önce bir ayet ne dedim. Gevezelikle ağzımdan ayetin çıkmasına bile müsaade etmiyor. Hemen şey aklıma geldi, bu İsra suresinde bir ayet var ya. Ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'ani vahdehu vellev alâ edbârihim nüfûrâ. Yani sen Kur'an'da sadece Rabbini zikredersen Allah şöyle diyor, hemen sırtını dönerler. Sadece ayet mi? Bana sadece ayet olmaz. İşte şu.
İsra 46. ayet.
İsra 46. ayet, evet. Peki şimdi burada bakın ne diyor Allah? Evliler içinde ne diyor? Diyor ki vellezine yermune hatta ondan önce diyor ki muhsana kadınlara zina iftirasında bulunanlar. Yani namuslu bir kadın, namuslu olaraklarından bir kadın, bu kadın zina etti diyen bir kişi 4 tane görgü şahidi getirecek. Kendisiyle beraber 5. Eğer 4 tane şahit getirmezse ona 80 kırbaç vurun. Ve onun artık şahitliğini kabul etmeyin. Ama tevbe eder, bundan sonra durumunu düzeltirse şahitliğini kabul edebilirsiniz. Şimdi ne oldu? Bak bir kadına zina iftirasında bulunduğun zaman onunla cinsel ilişki yaptığını bizzat gözüyle gören 4 şahit getireceksiniz. Peki, şimdi bakın öyle bir şey söylüyor ki Allah-u Teala. Bir adam eşinin zina ettiğini iddia ediyor. Diyor ki ben gözümde gördüm. Zina etti. Şimdi bu nasıl 4 şahit getirecek? Çünkü onun bir çocuğu olsa bu babası olacak. Ya burada durum farklı. Allah-u Teala diyor şimdi bakın bu evli mi bunlar? Eşim zina etti diyor. Karı koca evli. Bakın bunlar ne yapıyor? Diyor ki Allah-u Teala burada eşlerine zina suçu atan. Bak suç atma diyor, iftira olarak kabul ediyor. Yine kadını koruyor, dikkat ediyorsanız. Sonra da 4 şahit getiremeyen kişiler. Kendinden başka şahit yok. Kendi gördüğünü söylüyor. Görmüş, tamam. Kendinden başka şahit yok. Diyor ki bunlardan bir tanesi 4 kere şahitlik eder. Ne der? Billahi, Allah'a yemin ederek gördüm bu zina etti diye. İnnehu lemine sadık. Vallahi de doğru söylüyorum, billahi de, her defasında söyleyecek. Yemin ederek 4 kere şahitlik yapacak. Tamam, güzel. Şimdi başka şahit yok. Peki eşi ne yapacak? Burada diyor ki Allahü Teala. Ha, beşincisi de var. Beşincisinde de şöyle diyecek. Eğer ben yalan söylüyorsam Allah'ın laneti bana, benim üzerime olsun diyecek.
Erkek bu kadar kararlı yani.
Erkek bu kadar kararlı. Bu kadar kararlı. Peki ne oldu şimdi bunun bu şahitliğiyle kadın suçlu sayılacak mı? Bak diyor ki burada ve yedre'u anha el azab. El azab. O azabı bu kadından giderir. O azap ne? Arap dili açısından bu azap. Yukarıda vel yeşet azabehuma dedi. Zina azabı. O azap dediği 100 kırbaç. 100 kırbaç. Başka anlaşılması ihtimali var mı?
Yok.
Asla mümkün değil. Peki bu kadın evli mi?
Tabii kocası var.
Ya da kocası var işte. Çok açık değil mi evli olduğu? Peki evli kadının cezası ile evli olmayan cezası arasında bir fark var mıymış? Var mıymış? Yok. Aynı şey erkek için de söz konusu. Peki nedir şey yapan? Bakın önce size şunu söyleyeyim. Mezheplerin tamamı zina davasında kadının şahitliğini kabul etmezler. Ama bir tek zahiriler, iki kadın bir erkek şey yaparlar, şimdi yanlış şey yapmayayım, zahiriler kabul eder. Burada yani 4 tane erkek yoksa 8 tane kadın derler.
Ya şöyle hocam, ben bizim dipnottan okuyayım.
Ha, oku.
Zinaya şahitlik konusunda bu ayet kadın erkek ayrımının olmadığını gösterir. Zahiriler ve Şiiler dışındaki mezhepler bu konuda kadınların şahitliğini kabul etmezler. Zahiriler kadın şahitlerin 8 tane olmasını şart koşarlarken Şiiler 3 erkek şahidin yanında 2 kadının 4. bir şahit olarak kabul edebileceğini söylerler.
O kadar.
Öyleymiş.
Ama bak bu ayette kadınla ilgili Allah ne diyor? Bak, dikkatinizi çekmek için bunları okudum. Diyor ki beyedre vanha el azabı, o kadından o azabı, zina cezası azabını,
yani
100 celdeyi milletin karşısında yeme cezasını kaldırır. Ne? En teşhede erba şehadet, kadının 4 kere şahitlik yapması.
Hangi konuda?
Nasıl yapacak? Billahi innehu leminel kadibin, yemin edecek ki kocam kesinlikle yalan söyledi.
Ben zina falan yapmadım.
Bak kocası ne dedi? 4 tane şahitlik etti. Ben doğru söyledim dedi. Şimdi matematik olarak bunu +4 kabul edin. Annesi dedi ki, kadın dedi ki billahi yalan söylüyor. O da -4. +4 götürür, 0 kalır.
Bir beşinci var.
Beşincisinde de diyor ki şöyle der.
Hamise.
Beşincisinde de şöyle, eğer kocam doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı benim üzerime olsun. Kocası da ne demişti? Eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun demişti. Bu da şimdi -1 birbirini götürdü mü? Böylece kadın suç konuma geldi. Peki kadın erkek şahitliği eşit mi burada?
İkisi de 4 erkek şahitlik yaptı.
Eşit değil mi? Bakın kadın erkek şahitliğinin eşit olmadığı konu sadece borçlanmalardadır. O da daha iyidir ifadesiyle anlatılır. Şimdi buna ne diyeceksiniz? Bunu da bırakın. Allah farz kıldığını söylediği halde bu şey derler ki işte 100 celde sadece bekarlar için der. Var mı bu ayette öyle bir şey? Ayetten hangisinde var? Peki evli bir kadın ya da erkek zina ederse hepsinin ittifak ettiği nedir Yahya Hoca?
Rejim.
Ne de taşlayarak öldüreceksiniz. Yahu hiçbir ayette yok. Bir tek Muhammed Aleyhisselam'ın bu ayetler inene kadar rejim cezasını Tevrat'a uyarak uyguladığına dair rivayetler var. Evet, Tevrat'ta, İncil'de rejim cezası, taşla öldürme cezası var. Ama Allah-u Teala o cezayı kaldırmış. Şimdi burada gördünüz mü? Bakın, Allah farz kıldım dedi. Bu mezhepler hangi dinin mezhebi? Hangi dinin mezhebi? Bakın, namus sorma şartı evlenmede yok. Ondan sonra esir bir kadının nikahsız ilişkisine asla müsaade yok. Ve onun muhsana olma şartı var. Muhsana ne demek? Kalenin içindeymiş gibi korunacak. Yanda bulunan aile koruyacak, Müslümanlar koruyacak, herkes koruyacak o kadını. Peki, diyelim ki evli kadın taşlanarak öldürülür diyorsunuz. Peki, Nisa suresi 25. ayette Allah ne diyor? Şeyler için, esir kadınlar için, feyda uhsinne
fein eteyne bi fahişetin,
yani evlendikleri zaman fein eteyne bi fahişetin, eğer bir fuhuş yaparlar, bir fuhuşla gelirlerse, yani zina etmiş olurlarsa,
fe aleyhinne nisfu ma'alel muhsanatim ila'l azab, yarısı.
Evet, diğer namuslu, hür namuslu kadınlara verilen cezanın yarısı. Şimdi bu kadın evli, esir. Sen diyorsun ki
evli kadın
taşlanarak öldürülür diyorsun. Mesela Şafiler ayrıca 140'da vurulur diyorlar. Neyse, öldürülür diyorsun. Peki esir kadına öldürme cezasının yarısını nasıl vereceksin? Belinden mi keseceksin? Nasıl vereceksin? Bakın, din ne hale getirilmiş. Sadece bununla yetinilmiyor ki. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın eşleriyle ilgili olarak da şöyle diyor. Ahzab suresinin 30. ayetinde diyor ki, ey bu nebinin eşleri, sizin içinizde sizden kim şahitli olarak zina suçuyla, bu fuhuş suçuyla gelirse, fuhuş kelimesi Türkçe'de yanlış anlamlarda kullanılıyor, neyse, yani zina suçu diyelim, yudaaf leha el azab, o azap işte Nur suresinde açıklanan 100 kırbaç azabı ikiye katlanır diyor. İkiye katlanır, yani 200 kırbaç yersiniz diyor. Peki 200 kırbaç yiyor,
yani eğer annevi dediğine göre evli zaten belli.
Evli zaten.
O zaman rejimin iki katı ne olur?
Rejimin iki katı ne olur?
Öldür, gör,
taşla öldür, dirilt, bir daha öldür. Öyle mi? Ya dikkat ediyor musunuz? Yani bugün İslam alemi yerde sürünüyor. Ya ben her zaman şunu söylüyorum. Bu İslam aleminin yerde sürünmesinin sebebi, bu yapılanların Kur'an'a uygun olduğunu zanneden halktır. Zannediyor ki Kur'an'a uygun. Eğer onlar da bilse ki bunlar Kur'an'a uygun değil, bunlar Allah'ın dini değil, Cenab-ı Hak yerin dibine batırırdı. Bırakın sürünmeyi. Yani bugün İslam alemi diyebileceğimiz bir alem var mı bu ayetlere göre? Ne oluyor ya? Siz nereden çıkarıyorsunuz bunu? Bu kadar açık ayetlere rağmen nereden çıkarıyorsunuz? Allah farz kıldığım kesin hükümler yaptı, şey oldu diyor. Zaten bunun bir başka örneği daha var. Onu da Yahya Hoca'dan dinleyelim. Mesela Nisa suresinde hani vellati yetinel fahişeten min nisaikum festeşhidu aleyhinne erbaaten minkum vardı ya.
Nisa suresinin 15 ve 16. ayetleri. Yine bu zina suçunu düzenleyen ayetler. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki vellati yetinel fahişeten min nisaikum. Bakın, kadınlarınızdan bu el fahişe, bu hani ispatlanabilir zina suçunun adı bu. El fahişe dediği Kur'an-ı Kerim'de. Tabii ki bu sadece zinayı kapsamıyor. Bu çoğul olarak da fevahiş olarak hani en az 3 farklı suçu ifade ediyor. Bunlardan bir tanesi gayrimeşru kadın erkek ilişkisini, bir tanesi erkek erkeğe ilişkiyi, bir tanesi de kadın kadına ilişkiyi ifade ediyor. Yani tamamını biz cinsel suçlar diyebiliriz. Burada diyor ki kadınlarınızdan zina yapanlara karşı ne yapacaksınız? Festeşhidu aleyhinne erbe'aten minkum. İçinizden 4 tane şahit getirin. Eğer onlara bir ceza tatbik edilecekse 4 tane şahit bulacaksınız. Fein şehidu, eğer gerçekten de 4 kişi çıkar derse ya biz gördük bu kadarı, gözlerimizle gördük, şahitlik zina yaptı bunlar. Feemsikuhunne fil buyuti. Daha henüz Nur suresi inmemiş. Çünkü ayetin devamından bunu anlıyoruz. Feemsikuhunne fil buyuti. Onları evlerinde tutun. Yani ev hapsi verin onlara. Ne zamana kadar? Hatta yeteveffahunnel mevtu. Ölüm onları gelip alıncaya kadar. Yani ölene kadar evlerde tutun onları, o kadınları artık. İspatlanabilir bir zina yaparlarsa eğer. Birinci ihtimal bu. Ev ya da yec'alallahu lehunne sebila. Allah onların lehine bir yol açıncaya kadar bekleyin. Yani ya ölüme kadar böyle olacak ya da Allah bir yol açacak. Bekleyin o zamana kadar. İşte o yol Nur suresiyle açılıyor. 100 kırbaç cezası geliyor ve o ölüme kadar ev hapsi kaldırılıyor. 4 tane şahit. Peki bir de bunun erkek tarafı var. Kadınlara böyle ama erkeklere ne var? Vellezani yetiyaniha minkum. Sizden bu işi yapan erkeklere gelince.
Vellezani deyince kadın da gelir.
Evet. Onlara ne olacak? Fe'azuhuma. Onlara da diyor Allah eziyet edin. Ama lafla eziyet bu. Daha çünkü henüz dedik ya Nur suresi inmemiş. Bir kırbaç cezası, celle cezası falan yok. Hani füh rezil herif, sen nasıl yaptın bunu? Yani senden bu beklenir miydi? Şöyleydi, böyleydi falan. Gördüğünüz yerde dünyayı dar edin onlara lafla. فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا. Ama onlar bu hatalarından dolayı tövbe eder ve durumlarını da düzeltirlerse, yani artık bırakırlar bu zinayı ve düzgün bir yaşam sürerlerse, o zaman فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا. Daha önce yaptığınız bu davranışlardan da vazgeçin. Onları öyle incitmeyin. Vay sen zamanında böyle yapmıştın falan diye eski defterleri de karıştırmayın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve son derece merhametli, iyilik ve ikramda da bulunandır Allah. Yani böyle yapar Allah, herkesi affeder. Gördüğümüz gibi burada yani kadına da erkeğe de cezalar tertip ediliyor ama Nur suresinin inişiyle birlikte Allah yeni bir yol açıyor. O yol cezalarını tatbik ettikten sonra normal yaşam sürmeleri şeklinde izah ediliyor. Bir de bu zina suçuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de görmemiz gereken, unutmamamız gereken başka bir ayet grubu daha var. O da Furkan suresinde. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki 3 tane suç, büyük suç sayıyor. Şimdi biliyorsunuz bir günah var, bir de büyük günah var. Günahların da kendi içinde kategorileri var. Büyük günahlar cezaları uhrevi veya dünyevi olarak çok çetin olan suçlar. Yani Allah Teala öyle bir suç tanımlamış, karşısına da diyor ki bunun cezası dünyevi olarak şu, uhrevi olarak bu. Anlıyorsunuz ki Allah Teala diğer günahlara göre onları farklı bir yere koyuyor. Büyük günahlar bunlar. Kebair deniyor bunlara. İşte onların en büyüğü, onların da kendi içinde en büyüğü biliyorsunuz nedir? Şirktir, değil mi? Şirkten büyük günah yok. Diyor ki şimdi bu Furkan suresinin 68. ayetinde iyi kullarını Allah Teala anlatırken onların özellikleri nelerdir? Diyor ki vellezine la yed'une ma'allahi ilahen ahar. Onlar bir defa Allah'la birlikte başka birine ilah diye yalvarmazlar. Yani tevhid. Yani Müslüman şirk koşmaz. Allah yanında ikinci bir otorite tanımaz. Ve la yaktulûne nefselleti harramallahu illa bilhak. İnşallah bu İsra suresinin haftaya o ayete de geleceğiz. Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir canı haklı bir sebep olması dışında öldürmezler. Yani cinayet işleyemez bir Müslüman. Başka ve la yeznun, zina da yapmazlar. Bakın 3 tane şey: şirk koşmaz, adam öldürmez, zina da yapmazlar. Ve men yef'al zalike, ama kim bunları yaparsa ne olur? Yelka esama, mutlaka işlediği suçun cezasını bulur. Ne o? Yudaaf lehul azabu yevmel kıyame. Bak dünyevi olarak cezaları var. Zina yaparsa 100 celde. Adam öldürürse kısas veya maktulün yakınlarının isteğine göre diyet. Hepsi. Ama uhrevi tarafı var bunun. Diyor ki kıyamet günü azabı bunun ikiye katlanır. Ve yahlud fihi muhana ve o azabın içinde alçaltılmış bir şekilde sürekli kalır. Ne olmazsa tövbe edip durumunu düzeltmezse. Oldu ki insan bu suçlardan birini işledi. Birkaç defa işledi. Ama daha sonra pişman oldu. Dedi ki ben yanlış yaptım. Tövbe etti. Ama durumunu da düzeltti. Yani sadece lafla tövbe değil. Gerçekten namuslu bir şekilde hayat sürmeye başladı. Allah diyor ki illa ancak men tabe. Bakın kim tövbe eder yani dönüş yaparsa. Günahları bırakır ve amene ve Allah'a da inanıp güvenirse. Tamam yani ben yaptım bir hata, tövbe ediyorum ve sana da güveniyorum ya Rabbi. Bu kadar mı? Yok. Ve amile amelen salihan. Bu tövbe ettiğinin de pratikte bir göstergesi olarak salih ameller işlerse, değil mi? Yani tövbe ettiğini ispatlayacak, salih ameller işleyecek. Allah Teala ne yapar böyle kulunu? Diyor ki fe ulayke yubeddilu Allahu seyyiatihim hasenat. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Bakın geçmişi Allah örtüyor. Artı oralara artı da koyuyor. Bakın bu yapılan bir kötülüğün ne kadar büyük olursa olsun ondan dönüldüğünde Allah Teala'nın ne kadar affedici olduğunu da gösteriyor. Yani kulu ümitsizliğe sevk etmiyor Allah. Diyor ki ne yaptıysan yaptın tamam bırak hepsini gel samimi bir şekilde gelirsen tövbe eder durumunu düzeltirsen bak benim sana böyle de bir müjdem var. Ne yaparsan yap gel tövbe edersen Allah affedecek. Niye? Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Hani tabiri caizse size ne diyor Allah? Affetici olan benim, merhametli olan benim. Benim için bir problem yok. Yeter ki tövbe et, samimi ol ve salih amel işle. Ve men tâbe ve amile salihan. Çünkü kim tövbe eder ve salih ameller işlerse fe innehu yetûbu ilallâhi metâbâ. İşte o zaman gerçek manada Allah'a dönüş yapmış olur. Allah da onun dönüşünü kabul eder, onu affeder. Geçmişini sildiği gibi oralara bir de artı koyuyor Allah. Daha ne yapabilir? Ne yapsın Allah? Ne kadar günah batarsan bat, gel diyor bu tarafa. Samimiysen ben sana böyle şeyler vaat ediyorum. Şimdi bunu zina fiiline de uygulayalım. Hani birazcık belki şeyde o Nur suresinin ilk ayetlerinde kafa karışabilir. Zina yapan ancak kendisi gibi zina yapan biriyle evlenebilir. Şimdi toplumda bu da yaygın. Anam diyor o zaman gençlerin çoğu biz o zaman evlenemeyeceğiz mi kimseyle? Sen eğer bir şekilde o günahı yaptın ama tövbe edip durumunu düzelttiysen eğer yani birileri de gözleyecek seni. Tamam bu çocuk zamanında karıştı bir şeylere bu kız ama son zamanlarda gerçekten dört dörtlük zinadan uzak bir yaşam sürüyor. O zaman durumunu da düzelttiyse daha önce sanki hiç işlememiş gibi Allah bunu kabul edeceği için bu da daha önce hiç zina yapmamış birileriyle evlenebilir. Yeter ki günahını terk etsin, pişman olsun ve salih ameller işlesin. Allah affedici çünkü. Yani Allah geçmişinde işlediği bir günahın cezasını ömür boyu çektirmiyor kuluna. Tövbe eder, salih amel işlerse Allah Teala ona diyor ki sen de artık normal bir şekilde diğer Müslümanlarla kadın erkek hangisi ise evlenebilirsiniz bir problem yok.
Derseniz burada bir de olayın son bir kısa bir özetini başka açıdan yapalım. Allah-u Teala Bakara suresinin 106. ayetinde nesihten bahsediyor. Yani bir ayeti nesheder ya da unutturursak onun yerine ya onun gibisini, dengini ya da daha hayırlısını getiririz diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin tamamı, yani çok büyük bir bölümü önceki kitaplarda olanın misliyle yani nasılsa o şekilde buraya almış, misliyle neshetmiştir. Bir kısmı da daha hayırlısıyla neshetmiştir. Mesela bu zina konusunda Tevrat ve İncil'e bakarsanız, orada zina eden kişilerin öldürülmesiyle alakalı hükümleri görürsünüz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de Allah-u Teala Mekke'de indirdiği En'am suresinin 90. ayetinde diyor ki, Adem aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar bütün nebileri, ben 18 tanesini ismen sayıyor, diğerlerine de işarette bulunarak hepsi için hepsine kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Ülekellezine hedallah. Allah onların her birisine doğru yol göstermiştir. Febi hudahum. Onların hüdalarına, rehberlerine iktedi. Uy. Yani Muhammed aleyhisselam Mekke'deyken, yani şeyde Allah'ın, yani kendisine indirilen ayetlerde bir hüküm yoksa o hükmü Tevrat'tan, İncil'den araştırma emri veriyor. Onun için Muhammed aleyhisselam Mekke'deyken Kudüs'e dönerek namaz kılmıştır. Tabi Medine'de zina eden iki kişi getiriliyor. Muhammed Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir hüküm yok. Muhammed aleyhisselam da gidiyor şeye, sinagoga gidiyor. Orada onların şeyleriyle, ulemasıyla görüşüyor. Diyor ki Tevrat'ta bu cezanın hükmü nedir diyor, bu suçun cezası nedir? İşte onlar önce bir yanlış bir şey söylüyorlar, sonra da Tevrat'ta bunun cezasının ölüm olduğunu söylüyorlar ve Muhammed Aleyhisselam da bunu uyguluyor. Ama sonra Nisa suresinin 15 ve 16. ayetleri geliyor. Orada Allah hükümde bir hafifletme yapıyor. Ölüm cezasını kadın için ölene kadar ev hapsine, erkek için, kadın ve erkek için de lafla ayıplanmaya çeviriyor. Şimdi kadın ev hapsine alındığı zaman o korunmuş olur. Evden dışarı çıkmayınca, yani kötü insanların ona yanlış bir şey yapmalarına karşı korunmuş olur. Ama erkek dışarıya çıktığı zaman bütün şehir onun için bir cehenneme dönüşür. Her rast gidip utanmıyor musun, nasıl yaptın diye onu ayıplama hakkı var. Kadına da var ama aile içerisinde baktılar ki kadın tamam artık düzeldi. Bir daha ayıplama hakları ortadan kalkıyor. Ama arkasından diyor ki Allah-u Teala, ya da Allah bir yol açıncaya kadar diyor. Yolun açılması da Nur suresinin inmesiyle ortaya çıkıyor. Bakın dikkat edin. İki kere nesih oldu. Birinci nesihte ölüm cezası kadınlar için ev hapsine, erkekler için de ayıplanmaya dönüştürüldü. İkinci nesihte her ikisi için de milletin şahit olduğu bir yerde yüz kırbaca dönüştürüldü. Şimdi sürekli her milletin ayıplama sesini, sözlerini dinlemek mi daha hafiftir yoksa yüz kırbaç yiyip kurtulmak mı? Kadın da işte evden dışarı çıkabilecek, evlerine şey yapabilecek, hayatını sürdürebilecek. İşte burada daha hafifletilmesiyle alakalı da hükümler Allah-u Teala tarafından bildiriliyor. Ve bu yolla da neslin, yani daha iyisiyle neslin nasıl olduğunu da bir örnek olarak bu hükümlerde görmüş oluyoruz. Bütün bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Netice olarak şunu söyleyelim. Hakikaten bugün ben Müslümanım diyenlerin Kur'an'a yönelme mecburiyeti var. Şu ya da buna bakmayın. Herkes kendisi Allah'a karşı sorumludur. Allah'ın emirlerini yerine getirmek hocalarla ilgili bir olay değil. Her Müslümanla ilgili olaydır. Herkesin yoldan çıkma hakkı vardır. Hocalar yoldan çıkarmak isterlerse çok daha ustaca çıkarırlar. Hiç farkına bile varamazsınız. Az önce anlattığımız olayda olduğu gibi işte ben de Yahya Hoca da biz yetişirken bu fıkıh kitaplarında okuduğumuz bilgilerin Kur'an'a aykırı olabileceğini en küçük bir ihtimal vermiyorduk. Sen veriyor muydun? Bu mümkün değil. Bilmiyorduk ama sonra da öğrendik. Anlattık, şimdi siz de öğrendiniz. Lütfen bunları Allah rızası için önce kendi hayatınızda uygulayın. Sonra da insanlara bu ayetleri güzel bir şekilde anlatın da doğru İslam ortaya çıksın ve bütün dünyaya tebliğ imkanı belirmişken bunu da bütün insanlara anlatmanın şeyini yaşayalım. Yani büyük bir nimetini yaşayalım. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hiç olmazsa sevap hanemize bunlar kaydedilmiş olur. Allah-u Teala cümlemizi kitabına tam uyan, tam yaşayan, kendisine tam teslim olan İbrahim Aleyhisselam gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi tam teslim olan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.